Bu kitap 6 nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Necla Ayber. Eserin adı Yasaklı Pansiyon, Gençlik Romanı, Gerçek Yaşam Dizisi. Yazarı Serpil Ural. Bu yayın evi. ISBN No'su 975-6022-019. Bu kitap 104 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 5 Şubat 2013. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Yasaklı Pansiyon, Serpil Ural. Serpil Ural, Yasaklı Pansiyon'da Nazi dönemi Almanya'sında gençliğini geçiren Gabriel adlı yaşlı bir kadının işlettiği pansiyonu konu ediyor. Çeşitli ülkelerden gelen farklı ten renklerine, farklı dillere, farklı dinlere mensup insanların ortak bir çatı altında yaşadıklarını ilgiyle okuyacaksınız. Serpil Ural. Üsküdar Amerikan Kız Lisesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde Bradford Junior College ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu grafik bölümünü bitiren Serpil Ural, bir süre reklam şirketlerinde metin yazarı ve grafiker olarak çalıştıktan sonra 1978'de okul öncesi yaşlardaki çocuklar için kitap yazmaya ve resimlemeye başladı. 1980 yılında Münih'teki Uluslararası Çocuk Kitaplığında 3 aylık bir eğitim ve araştırma programına katıldı. Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, özel yayın evleri ve Türkiye Çevre Vakfı'nca yayınlanmış 38 resimli kitabı, bir gençlik romanı, çocuk kitapları üzerine bir araştırması ve kitap çevirileri vardır. Şafakta Yanan Mumlar adlı gençlik romanı Avustralya'da Yunanlı yazar Lia Karavia ile ortak hazırladıkları Köprü Olan Deniz adlı resimli kitap Yunanistan'da yayınlanmıştır. Mikrobun ettikleri oyunlaştırılarak yuva ve ilkokul ilköğretim dönemindeki çocuklara gösterilmiş bazı kitapları TRT ve İsveç televizyonunun çocuk programlarında yer almıştır. Ödülleri. Japonya'daki 5. NOMA Uluslararası Çocuk Kitabı Resimleme Yarışması'nda Teşvik Ödülü 1986, İş Bankası Çocuk Edebiyatı Büyük Ödülü 1997, Rıfat Ilgaz Gülmece Öykü Yarışması Birincilik Ödülü 1997. Münih'e merhaba. Uçak Münih Havaalanı'na indiğinde yağmur yağıyordu. Hostes, dışarıda ısı 10 santigrat derece dedi. İnanamadım. Bu ne büyük farktı benim için. Daha 3 saat önce Ankara'da hava 40 dereceydi. Elimde bir yelpaze, Esenboğa Havaalanı'nda sıcaktan bayılmamaya çalışıyor, bir an önce uçağa binmeye can atıyordum. Anlaşılan az daha da donacaktım. Çünkü üstümde o sıcak havaya uygun, kolsuz, ince bir giysi vardı. Yanılmamışım. Daha uçağın merdivenlerinde soğuktan titremeye başladım. Hızlı yürürsem belki ısınabilirim, hem de binanın içine daha çabuk girerim diye düşünerek adımlarımı sıklaştırdım. Evet, havaalanı binasının içi dışarıdan daha sıcaktı ama aradaki fark 5-6 dereceden fazla değildi. Bavulumun gelmesini beklerken bina içinde koşamazdım elbette. Kollarımı kavuşturup kendimi ısıtmaya çalışıyordum ki yürüyen bantta bavulum gözüktü. ve bu benim için üşümekten kurtulmak demekti. Münih'e 3 ay kalmak üzere gelmiştim. Bu yüzden bavulumda sonbaharın soğuk günlerini düşünerek aldığım kalın bir kaban vardı. Hemen oracıkta bavulu açıp kabanı çıkardım ve giydim. Bir süre aradıktan sonra bavulun diplerinden şemsiyemi de bulunca havaalanı binasının dışına çıkabilecek duruma geldim. Dışarıda yağmur olanca hızıyla yağıyordu. Benimse ayaklarımda çorap yoktu ve ayakkabılarım her yana açık, yazlık ayakkabılardı. Ülkeler arası uçak yolculuklarında hava farklarını da düşünmek gerektiğini unutmuşum dedim kendi kendime. Havaya uyumsuzluğum, Münih'te geçireceğim 3 aya biraz tatsız bir başlangıçtı doğrusu. Bu durumun bir işaret olabileceği hiç aklıma gelmedi. Oysa kalacağım evde beni bekleyen daha nice tatsızlığın ve uyumsuzluğun habercisiymiş. Neyse ki üstü kuru, altı ıslak bedenimle fazla yürümem gerekmedi. Bagaj bölümünün çıkış kapısından az ötede taksiler duruyordu. Sıradaki taksiye binip şoföre adresi verdikten sonra rahatladım. Gene de yolun çok sürmemesini ve bir an önce kendimi sıcak bir evde bulmayı istiyordum. Şoför adresi yüksek sesle okudu. Sonra galiba şehrin merkezinde gibi bir şeyler söyledi. Almanca bilmiyordum. Her yabancı ülkede olduğu gibi burada da İngilizce bilgime güveniyordum. Çok gerekirse iyi kötü Fransızcayı da devreye sokabilirdim. Ama sanki o gün şoförün dediğini anladım. Belki İngilizceye benzeterek, belki biraz da içgüdü ya da ön seziyle. Ne güzel yermiş Münih. Havaalanından şehir merkezine doğru yola çıktıktan sonra bir an önce eve gitme isteğim azalmaya başladı. Büyük bir ilgiyle sağı solu seyretmeye koyuldum. Bu gri, yağmurlu havada bile insanın içini açan pek çok yeşillik vardı her köşede. Dev ağaçlar, parklar ve birçok heykel geçtik. Ne güzel heykeller dikmişler her yere. Üstelik bir de nehir var kentin ortasından geçen. Ben her zaman yerleşme merkezlerinde bir su bulunmasından yanayımdır. Ya bir nehir ya bir göl. Tabii en iyisi deniz kıyısındaki şehirlerdir benim için. Oraya bak, buraya bak derken iki tarafında yüksek ağaçların dizili olduğu bir sokağa girdik. Benim alıştığım ölçülerde buna rahatlıkla cadde denir. Ama köşedeki binanın üzerinde Straße yazıyor. Almanca sokak demek. Taksi bu noktadaki binalardan birinin önünde durdu ve şoför inip bavulumu bagajdan çıkardı. Anlaşılan 3 ay kalacağım ev burasıymış. 34 numaralı bina. Evimiz. 34 numaralı binada yanındakiler gibi bodrum kat üstünde 5 katlı geniş cepheli kunt bir yapıydı. Büyük giriş kapısı ahşaptı ve iki yanındaki taş sütunlar kapının tepesindeki camlı bölümü içine alarak süslü bir çerçeve oluyor. Hemen üstteki pencerenin kabartmalarıyla birleşiyordu. Üstlerindeki üçgen çatılarla 5. katın pencereleri dama sıralanmış küçük evlere benziyordu. Bu pencerelerin aydınlattığı odaların eğik tavanlı, sevimli çatı odaları olduğu hemen anlaşılıyordu. Geniş sokak kapısının solunda ziller vardı. Aradığım isim Gabriel. En üstte yazılı. Demek en üstte kalacağım. O eğik tavanlı çatı odalarından birinde. Ama eyvah! Bu eski binalarda asansör de yoktur, biliyorum. Bunu düşünmek beni bir süre olduğum yerde durdurdu. Sonra yavaş yavaş kendime geldim. Zili çalmaktan vazgeçecek değildim ya. Daha fazla oyalanmadan 3 aylık evimin kapısını açayım da nasıl bir yermiş göreyim dedim. Açıl susam açıl. Yani artık zile basıyorum. Zil sesini kısa süren bir sessizlik izledi. Sonra otomatiğin sesi duyuldu ve kapıyı ittim. Koca kapı ağır ağır geniş bir girişe açıldı. Solda oldukça dik bir merdiven katlara çıkıyor, Sağda ise bu girişin gün ışığını yansıtan bir arka avluya açıldığı görülüyordu. Bavulumu yüklenip merdivenlere seyirttim. Ahşap, gıcırtılı kapı merdivenlerden çıkışım uzun sürecek ve kolay olmayacaktı. Bundan sonra bavulsuz inip çıkacağımı düşünerek kendime moral ve güç vermeye çalıştım. 5-10 basamak sonra yukarıdan sesler gelmeye başladı. Üst katlardan birileri iniyordu. Bir erkek, iki kadın sesi ayırt edebildim. Konuşarak geliyorlardı. Çok geçmeden kendilerini de gördüm. Önde uzun boylu, sarışın, yaşlıca bir kadın, arkada benden bile kısa bir başkası ve ondan az uzun, orta yaşlı bir erkek. Hepsi hoş geldin diyerek bavulumu almak için yarışmaya başladılar. Teşekkür ederim, ben çıkarabilirim gibi bir şeyler söylemeye çalıştım. Yarışmayı ince uzun yaşlı bayan kazandı ve bavulu yüklenerek merdivenleri tırmanmaya başladı. Ötekiler de beni soru ve bilgi yağmuruna tuttular. Çok şükür İngilizce konuşuyorlardı. Nereden geliyorsun? Demek Türksün. Bir tek bavulla mı geldin? 3 ay kalmayacak mısın yoksa? Her şeyi bu bir bavula mı sığdırdın? İnanılmaz bir şey. Biz dün geldik. Avustralya'dan geldik. Ev sahibimiz yani Gabriel biraz ilginç. Böylece o gün sayamadığım pek çok basamağa çıkıp 5. kattaki evimize girdim. Bavulumu taşıyan ev sahibimizin ardından giderek bana ayrılan odaya vardım. İlk dikkatimi çeken buranın çok geniş bir oda olduğuydu. Kapının karşısındaki 3 büyük pencereden bol ışık giriyordu. Sağda bir yatak, ortada yuvarlak bir masa, solda gardırop ve çekmeceli bir dolap vardı. Masanın çevresine 4 sandalye dizilmiş. Kapının yanına geniş bir koltuk. Pencerenin önüne de 2 koltuk yerleştirilmişti. Hepsi de eski tip koyu renkli mobilyalardı. Ağır görüntülerine karşın odada bir genişlik, bir ferahlık hissediliyordu. Sağda yatağın ayak ucunda dar bir kapı daha vardı. Kapalıydı. Kapıya baktığımı görünce ev sahibimiz, "Burası benimkilerim," dedi. Bavulumu ve beni odada bırakıp çıkarlarken de, "Biz içeride kahve içiyorduk, sen de gel," dediler. Odada yalnız kalınca ilk olarak pencereden ne gözüküyor diye merakla dışarı baktım. Birbirine benzeyen binalarla çevrili, oldukça geniş bir avluydu gözüken. Pencerenin önündeki radyatörlerin sıcak olması beni çok sevindirdi. Aynı zamanda şaşırdım da. Çünkü bizde değil yağmur, kar bile yağsa yaz ortasıdır diye kaloriferleri yakmazlar. Almanya'da ısınma sistemlerinin takvime değil, o günkü hava durumuna göre devreye girdiğini böyle öğrendim. Kabanımı çıkartıp giysi dolabına astım. Bavulumu açtım, içinden birkaç şey alıp sandalyelerin masanın üstüne koydum. Kolsuz ve eteklerinin ucu ıslanmış elbisemi çıkartıp uzun kollu bir bluz ile kalınca bir etek giydim. Sıcak bir şey içmenin çekiciliğine kapılarak daha fazla oyalanmadan odadan dışarı çıktım ve bir an durup çevreme bakındım. Odaların karşılıklı sıralandığı geniş koridordaydım. Dairenin giriş kapısı solumdaydı. Sağda bir başka kapı vardı. Karşıda koridora açılan 3 kapı vardı ve sağdaki açıktı. Gelen seslerden herkesin kahve içmek için orada toplanmış olduğu anlaşılıyordu. Ben de oraya yöneldim. Burası oda değil, geniş bir mutfaktı. Ortadaki büyük dikdörtgen masanın çevresine 3 kişi oturmuş konuşuyordu. Az önce beni karşılamak için aşağı kadar inen 3 kişi. Tanışıyoruz. Şimdi herkesi daha ayrıntılı olarak görmekteydim. Uzun boylu, sarışın, yaşlıca bir kadın diye aklımda kalan kişinin son derece sıra dışı bir görünümü vardı. İnce desem değil, zayıftan da öte, iskeletimsi bir beden, dişleri dökük, saçları seyrelmiş, gözleri çukura kaçmış. Her görenin ilk bakışta, bu hatunun aklından zoru olmalı diyeceği bir tip. Birden anımsadım. Daha binanın girişinde ötekiler bana, ev sahibimiz, İlginç biri demişlerdi ya. Gerçekten görünüşü bile böyle bir izlenim uyandırıyor insanda. Demek huyu suyu da sıra dışıymış. Avustralya'dan gelenler karı kocaymış. Melvin çocuk edebiyatı profesörü. O da benim gibi uluslararası çocuk kitaplarında araştırma yapmaya gelmiş. Karısı Nina da ona yardım edecekmiş. Yazılarını daktilo ederek. Daktilo deyince bu olayların bilgisayar öncesi yıllarda yaşandığını hemen belirtmeliyim. Nina ve Melvin son derece sevimli, sıcakkanlı insanlar. Her an yüzleri gülüyor. Onlarla aynı çatıda olduğum için rahatlık duydum birdenbire. Ev sahibimize baktıkça duyduğum tedirginlik biraz azaldı. O anda mutfak kapısında beliren upuzun boylu bir adamın bağırırcasına hepimize iyi akşamlar dilemesiyle yerimden sıçradım. Bir sıra dışı kişi daha. Belki 30, belki 50 yaşlarında. Nesi eksik, nesi fazla ilk bakışta adını koymak zor. Karikatür gibi biri. Upuzun bir boy, ipince bir vücut. Tepede sarı kızıl arası saçlar. Çilli mi çilli bir cilt. Gülümseyerek bakan çukura kaçmış gözler. Gerçekten gülümseyen, fazlasıyla gülümseyen, ağzı kulaklarda bir yüz. Adı Anton'muş. Avustralya'dan gelmiş. Orada çocuk kitapları satan bir kitabevi varmış. Orada çocuk edebiyatı ile ilgili toplantılar da düzenlenmiş. Yazarları, çizerleri, konunun ilgililerini toplarmış. Bu alanda hemen herkesi tanıyor. Şimdi de Grimm kardeşlerin masalları üzerine bir araştırma yapmaya gelmiş. Bu konuda en çok kaynak burada bulunurmuş. Gürültülü bir konuşması var. Yüksek sesle bağıra çağıra oradan buradan konuşurken bol kahkahalar atıyor. Sıra dışı olduğu kesin. Tanıştığımızı ve birlikte kahve içip sohbet etmeye başladığımıza göre Türkiye'den getirdiğim bir kutu lokumu ortaya çıkartmanın tam zamanıdır diye düşündüm. Odama koşup kutuyu bavuldan çektim ve mutfağa döndüm. Umduğum gibi yoğun bir sevinç gösterisiyle karşılandım. Türk lokumudur, tipik bir armağandır gibi sıradan birkaç cümle söyleyerek lokum kutusunu ev sahibimize verdim. O da bu armağana sevindi doğrusu. Gözlerinin içi gülerek kutuyu elimden aldı ve özenle masanın bizlerden uzak bir köşesine koydu. Oysa ben hemen açıp herkese ikram edeceğini sanmıştım. Eminim ev arkadaşlarım da aynı beklenti içindeydiler. Ama ev sahibimiz Gabriel hiçbir şey olmamışçasına kahvesini yudumlamayı ve aksanı bozuk yarım yamalak İngilizcesiyle lokumlarla hiç ilgisi olmayan konulardan söz etmeyi sürdürüyordu. Dikkati lokum konusuna çekmek için Nina söze karıştı. Avustralya'da çok sayıda Türk'ün yaşadığını, bunun için büyük yerleşim merkezlerinde birkaç Türk lokantası olduğunu anlattı. Lokantalardan birinin yemek sonunda herkese Türk kahvesi ve Türk lokumu ikram ettiğini söyledi. Ve bu yüzden en çok o lokantaya gitmekten hoşlandığını ekledi. Nina'nın konuşmasına uzun bir sessizlik aldı. O akşamı böylece birbirimizle tanışarak geçirdik. Benim yol yorgunluğumu ileri sürerek herkes erkenden odasına çekildi. Ben de bavulda kalan eşyalarımın birazını daha yerleştirip yattım. Münih'te 3 ay kalacağım çatı katındaki ilk günüm olaysız bitti. Bunun bu adreste yaşanacak tek tük olaysız günlerden biri olduğunu nereden bilebilirdim? Birinci ayrımın sonu. Sayfa 15.